Ayrım 26. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 219. İngilizlerin yağma ettikleri başkanlık bölmesini yeşil dallardan süpürgesiyle süpürmeye başladı. Bir yandan da kapıların ardından fırlayıp ırzına geçmeye çalışan haydutlara karşı kendini süpürgenin sapıyla koruyordu. Evet, her yeri süpürdü sıkı sıkı. Tan ağarmadan az önce kadife perdelere sarınmış tir tir titreyen oğlunun yanına çöktü. Yıkık sahanlıkta dip basamağa ter damlaları süzülüyordu. Onu yatıştırmaya çalıştı her zamanki rahatlığıyla. "Bu perişanlık sakın sinirini bozmasın oğlum," diyordu. "En ucuzundan birkaç deri tabure alırsın, olur biter. Hepsini çiçeklerle, hayvanlarla donatırız. Kendi elimle boyarım. Yalnız konuklar için hamak alman şart. Hamaklar çok önemli. Böyle bir eve her saat beklenmedik konuklar çıka gelebilir," diyordu. "Kiliseden bir yemek masası ayarlarız. Demir çatal bıçaklarla kalaylanmış tabaklar alırız. Askerlerin yaşadığı zorlu hayatı onlar da yaşasınlar. Ama bak, testimiz güzel olmalı. Bir de kömür sobası aldık mı tamam," diyerek yatıştırıyordu oğlunu. Oysa oğlunun onu dinlediği yoktu. Diri insan etinde doğrunun gizlenmiş yanını aydınlatan ilk yumuşak gün ışıklarıyla yüreğinden sarsılmıştı. Merdivenlere çökmüş, tir tir titreyen, acınılası bir ihtiyar olduğunun bilincindeydi. "Anacım Bendicion Alvarado," diye düşünüyordu sevgisizce. "Demek hepsi buymuş, Allah kahretsin. Demek saltanat dediğin bu sürgünler eviymiş. Yanmış atların saldığı bu insan kokusuymuş. Demek herhangi bir 12 Ağustos gününden farklı olmayan bu asık yüzlü şafak, bizim yönetimi ele geçirdiğimiz günmüş anacım. Amma boka soktuk başımızı. Kendisinden izin bile almaksızın dünyaya doğan yeni karanlık yüzyılın kalıtımsal korkusunu, ilk tedirginliğini yaşıyordu. Horozlar ötüyordu denizde. İngilizler avludaki ölüleri toplarken İngilizce şarkılar söylüyorlardı. Annesi Bendicion Alvarado neşeli söylevine şöyle bir son yakıştırdı. Satın almak zorunda olduklarımızla yapmak zorunda olduğumuz işler beni yıldırmıyor. Beni asıl düşündüren bu evde çıkacak kirli çarşafların sayısı. O zaman general kendi düş kırıklığının büyüklüğünden güç alarak annesine avuttu. "Rahat uyu sen anacım. Bu ülkede hiçbir başkan fazla dayanmaz. Bu söylediğine yalnız o dönemde değil, çok sonraları kök salmış bir zorba kimliğiyle geçirdiği uzun hayatının her anında inanmıştı. Uzun saltanat yıllarında yaşadığı iki rastgele günün bile birbirine benzemediğini gördükçe, haftalık çarşamba raporunda doğrunun göz kamaştırıcı yüzünü sergileyen bir başkanın her zaman gizli bir niyet beslediğini anladıkça, bu inancı büsbütün pekişmişti. Gülümserdi. "Aman bana doğruyu söylemeyin konsolos. İnananlar çıkarsa yanarız ve Bakanlar Kurulu'nun okumadan imzalaması için terler döktüğü bir tek tümceyi elinin tersiyle iterdi. Resmi çağrılarda altına kaçırdığı söylentisi yayılalı beri onu böyle zinde görmemiştim. Ölüme yatmış hasta terlikleriyle, tek şakağına tutturduğu gözlüğüyle, düşkünlüğün batağına saplanırken kendine daha bir çeki düzen vermişti. Davranışları daha tutarlıydı. Uygun görmediği kararları geri çevirirken, gerekli gördüklerini okumadan imzalarken, sezgileri bileylenmişti. Allah kahretsin, işler yoluna girdikten sonra kimse beni takmaz," diyordu gülerek. "Bakın, girişe bir parmaklık koydurttum. Artık inekler merdivenlerden çıkamıyor. Ama şunun dediği dedik, başını pencereden uzatmış. Ulusumuzun mihrabındaki yapma çiçekleri kemiriyor. Hadi bas." Gülümsemesi uzun sürmezdi. "Ne dediğimi anlıyorsunuz değil mi konsolos? Bu ülkenin anasını belleyen tek şey beni yeterince takmamalarıdır. o yaşta birinden umulmayacak bir kafa duruluğuyla konuşuyordu. Büyükelçi Kipling, yasaklanmış anılarında bundan söz etmişti. O dönemde çocuksu taşkınlıklar yapmaktan kendini bir türlü alakoyamıyormuş. Elçi onu böyle acınılası bir bunaklığı yaşarken bulmuş. Ardı arkası kesilmeyen tuzlu bir sıvıda yüzüyormuş. Boğulmuş bir adamın şişkin boyutlarına ulaşmışmış. Gömleğinin önünü açıp ona karada boğulmuş bir adamın gergin ışıltılı gövdesini göstermiş. Bu gövdenin çatlakları ile oyuklarından deniz dibi kayalıklarında büyüyen asalaklar fışkırıyormuş. Sırtına gemilere dadanan bir balık asılıymış. Bu kaya sürgünlerinin bir gün ansızın dönecek denizin ilk belirtileri olduğuna kesinlikle inanmışmış. Sizin götürdüğünüz denizin sevgili Johnson demiş ona. Çünkü denizler kedilere benzer, hep evlerine dönerler. Kıçının çatalında biten, dizi dizi midyelerinde mutlu bir tanın muştuları olduğuna inanmıştı. O gün yatak odasının penceresini açtığında yine okyanus denizinin amiraliyle 3 karavelayı görecekti. Demek amiral söylentilerin doğruluğunu araştırmak için dünyayı dolaşmaktan bezmişti. Onun elleri de generalinkiler gibi, tarihteki sürüyle büyük adamın elleri gibi pürüzsüzdü. Onu huzuruna getirmelerini, gerekirse zor kullanmalarını buyurmuştu. Denizciler komşu denizlerin sayısız adalarını haritaya geçirirken görmüşlerdi amirali. Adaların eski denizci adlarını değiştiriyor, yerine krallarla azize adları takıyormuş. Bütün derdi de dazlak kafasında saç büyümesini sağlayacak ilacı bulmakmış. Tam general ondan umudu kesmişti ki, başkanlık limuzininden kahverengi, rahip giysili bir adam gördü. Beline Aziz Francis kaytanı dolamıştı. Elinde tövbekarların çaldığı türden bir çıngırak vardı. Pazar yerindeki kalabalığa doğru sallıyordu. Hali öylesine düşkündü ki, toplantı salonumuza bir zaman al üniforması ve altın mahmuzları ile giren, karada yürüyen ayı balığı gibi tetik adımlar atan adamın bu adam olduğuna 1000 tane tanık isterdi. Generalin buyruğuyla onu limuzine sokmaya kalkıştıklarında izini bile bulamadılar. Sanki yer yarıldı, içine girdi efendim. Bir zamanlar Müslümanlığı benimsediği söylenmişti. Sonra Senegal'de Pellegra'dan öldüğü söylendi. Güya dünyanın 3 ayrı kentinde mezarı varmış ama hiçbirinde gömülü değilmiş. Zamanın sonuna kadar mezardan mezara gezmekmiş yazgısı. Gezginliğin cilvesi işte. Gel gelelim general, duyduklarına asla inanmıyordu. Amiralin ihtiyarlığının son yıllarında döneceğinden emindi. Zamanın sağlık bakanı, bedenindeki keneleri cımbızla çekiyordu da o yine kene değil bunlar doktor diye direniyordu. Deniz geri geliyor. Yargısı öyle kesindi ki düpedüz kuşkuya düştüm. Halkın sandığı kadar sağır mıydı? Zorunlu toplantılarda göründüğü kadar elden ayaktan düşmüş müydü? Gerçi iyice gözden geçirildiğinde atar damarlarının camlaştığı ortaya çıkıyordu. Böbreklerinde kum tortulanmıştı ve aşk yoksunluğu yüreğinde derin bir yara açmıştı. İhtiyar doktor, eski dostluklarına sığınarak asayı artık bırakmanız gerek general demişti. Görev devri yapma zamanı geldi. Hiç değilse bizi kimin yöneteceğine karar verin de öksüz kalmayalım. Oysa general, öleceğimi de kim söyledi sevgili doktor dedi şaşkınlıkla. ''Bırak da başkaları ölsün, Allah kahretsin.'' Bir şakayla sözü bağladı. İki gece önce kendimi televizyonda gördüm. Her zamankinden daha sağlıklıydım. Tam bir damızlık boğa gibi, diye bastı kahkahayı. Son yalnızlık gecelerinde edindiği bir huy üzere, başına ıslak havlu sarıp geçmişti ekranın başına. Kendini bir sis arkasından gözlemişti. Gerçekten de ister Fransız, ister Türk, ister İsveç elçisinin karısı olsun, hepsinin albenisi karşısında tam anlamıyla dövüşken bir boğa kesiliyordu. Hangisi olursa olsun canım ne fark eder? Bütün kadınlar tıp atıp birbirlerine benziyorlar zaten. Aradan öyle çok zaman geçmişti ki kendini bir türlü üstünde tören üniforması, elinde hiç dokunulmamış şampanya kadehiyle onların aralarında gözünün önüne getiremiyordu. Ne 12 Ağustos şenliklerinde, ne 14 Ocak zaferi yıl dönümlerinde, ne de 13 Mart kurtuluş gününde. Nereden bileyim ben, yönetimin tarihsel günleri saymakla bitmiyordu. Artık hangisinin hangi gün kutlandığını, neyin neden kutlandığını da birbirine karıştırmıştı. Büyük bir iyi niyet ve özenle duvar çatlaklarına gizlediği küçük kağıt tomarlarından da yardım umamıyordu. Neyi anımsamak zorunda olduğunu hemen unutuveriyordu çünkü. Ara sıra balını gizlediği yerlerde karşısına çıkıyorlardı. Bir keresinde bir kağıtta 17 Nisan Doktor Marcos de Leon'un doğum günüdür. Ona armağan olarak bir kaplan göndermeliyiz diye okumuştu. Yazı kendi el yazısıydı ama sözü edilen adamın kim olduğunu hiç mi hiç anımsayamamış. İşte o zaman insanın kendi bedeninin ihanetine uğraması kadar alçaltıcı, hak edilmemiş bir ceza daha olmadığını yürekten duymuştu. José Ignacio Sáenz de la Barra'nın unutulmaz korku dönemi başlamadan çok önce başlamıştı unutkanlığı. Kimin kim olduğunu ancak toplantılarda çıkarabildiğini fark etmişti. Bu hüzünler ülkesinin en kıyı köşe bölgelerinde yaşayanların bile adlarını soyadlarını bilen benim gibi bir adam şimdi öbür uçtaydı işte. Arabasından kalabalık arasında dolaşan tanıdık bir delikanlı görmüştü ve onu daha önce nerede gördüğünü çıkaramayışına çok şaşmıştı. Aklını toparlayana kadar delikanlıyı tutuklamalarını buyurmuştu. Mahkemede ilk gün zabıtlara geçen gerçeği, tam 22 yıl bir hücrede yinelemek zorunda kalan zavallı bir köylüyü. Evet, adı Braulio Linares Moscote'ydi. Marcos Linares adındaki bir tatlı su denizcisinin, Delfina Moscote adlı bir av köpeği terbiyecisinden doğma oğluydu. Yasa dışı bir evlilikten ama babası onu resmen tanımıştı. Anasıyla babası Rosal del Virey'de oturuyorlardı. Kendisi başkente hayatında ilk kere gelmişti. Anası Mart ayı şiir şenliklerinde satılmak üzere iki köpek yollamıştı. Tutuklandığı perşembe günü üstünde olan giysilerinden başka giysi yoktu yanında. Kiralık bir eşekle gelmişti. Pazar yerindeki bir büfede kahve içerken tezgahtar kızlarla konuşmuş, jaguar avı için iki cins köpek satın alacak birini tanıyıp tanımadıklarını sormuştu. Tam onlar hayır dedikleri sırada davullarla borazanlar çalmaya başlamıştı. Fişekler fırlatılmıştı havaya. Herkes işte geliyor geliyor diye bağırıyordu. Kim o gelen diye sormuştu. Kim olabilir? Bizi yöneten büyüğümüz elbet demişlerdi. Hemen köpekleri bir sandığa sokmuş, tezgahtar kızlara ben dönene kadar onlara bakar mısınız demişti. Sonra bir pencereye tırmanmış, kalabalığın tepesinden geleni görmeye çalışmıştı. Altın koşumlu, sorguçlu atları görmüştü. Ulusun ejderhasının resmi kazılmış arabayı, kadife eldivenli elin selam verişini, bizi yöneten büyüğümüzün solgun yüzünü, o suskun gülümsemeyen dudaklarını, iğne atsan yere düşmez kalabalıkta, kendisini ansızın bulup çıkaran üzgün gözleri, uzanan parmağı, işte şu pencerenin çıkıntısında duran, daha önce nereden gördüğümü çıkarana dek sakın salıvermeyin onu, tutuklayın diye buyurmuştu general. Hemen yakaladılar beni, kıyasıya dövdüler. Kılıçlarının kabzasıyla vurdular. Büyüğümüzün daha önce beni nerede gördüğünü itiraf edeyim diye beni fırına soktular. Ama liman kalesindeki işkence odasında söylediklerinden başka ağzından hiçbir şey alamadılar. Bu doğruyu öyle bir güvenle, öyle yiğitçe ineliyordu ki, sonunda başkan yanıldığını kabul etmek zorunda kaldı. Ama artık yapılacak bir şey yoktu. Çünkü zavallı adamcağız, başlangıçta düşmanım değildiyse bile, bunca işkenceden sonra düşman kesilmiştir bana. Ben bu gölgeler evinde dolaşıp iç çekerken, mutlu günlerimin anası Bendisyon Alvarado, sen sakın yanımdan ayrılma. Bak senin koruyuculuğundan yoksun kalınca neler geldi başıma diye düşünürken, o adamcağız da zindanda diri diri çürüdü gitti. Bunca göz kamaştırıcı günler yaşamak neye yarıyor ki? İnsan onları anıp avunamadıktan sonra, onlarla beslenemedikten, ihtiyarlığa onların desteğiyle katlanamadıktan sonra, çünkü çocukça bir çabayla, belleğinin çatlaklarını, o yuvarlanmış kağıt parçalarıyla ne kadar tıkamaya çalışırsa çalışsın, eski günlerin en koyu yas anları da, en büyük mutlu anları da bir daha gelmemecesine sızmıştı çatlaklardan. Şu 96 yaşındaki Francisca Linero'nun kim olduğunu asla öğrenememe cezasına çarptırılmıştı işte. Kendi el yazısıyla yazılmış başka bir nottan anlaşıldığına göre, kraliçeye yaraşır bir gömme töreniyle gömülmesini emretmişti. Halkını yarı kör yönetmek zorundaydı ve ne dediklerini kavrayamadığı, kimliklerini içgüdüleriyle sezdiği bir takım karaltılarla konuştuğunu sezdirmemek için, hiçbir işe yaramayan tam 11 gözlüğünü masasının çekmecesine gizlemişti. Milli Savunma Bakanı ile görüşürken, korkunç bırakılmışlığın en önemli tehlikesini kavramıştı. Aksıracak olmuştu da, bakan çok yaşayın generalim demişti. Bir daha aksırmıştı, bakan bir daha çok yaşayın demişti. Ama tam 9 kere ard arda aksırdıktan sonra, artık çok yaşayın demekten vazgeçtim, o katılıp kalmış yüzü, can çekişirken yaşlar içinde kalan donuk gözleri, yüzüme sıçrayan salyaları korkuyla gözledim. Yanımda suçsuzluğumu kanıtlayacak kimse yokken kollarıma yığılan bu bitkin hayvanın dili, asılmış bir adamın dili gibi bir karış dışarı sarkmıştı. Kimse yoktu odada. Aklıma gelen ilk çare bir an önce yazıhaneden kaçmak oldu. Ama o iki aksırık arasında sert bir buyrukla durdurdu beni. ''Korkaklık etmeyin Tuğ General Rosendo Sacristan. Yerinizden kıpırdamayın. Allah kahretsin, sizin önünüzde ölecek kadar budala değilim.'' diye haykırdı. Doğruydu da. Öğle üstü, ateş böceklerinin uçuştuğu bir baygınlıkta yüzerek, aksıra aksıra ölümün kıyılarına varmıştı. Yine de annesi Bendisyon Alvarado'nun kendisini koruyacağı, küçük rütbeli bir askerin önünde aksırık nöbetinden ölmesine asla izin vermeyeceği inancını sıkı sıkı yapışarak ''Asla olmaz'' diyordu. ''Alçalacağıma ölürüm daha iyi. Kişiyi onursuz bir ölüme terk edebilen insanlarla yaşamaktansa ineklerle yaşarım daha iyi, Allah kahretsin.'' Sıcak çikolatasını kaşıkla içtiği anlaşılmasın diye papalık elçisiyle Tanrı tartışmasına girişmekten kaçınıyordu. Küstahlar bana acıyarak yenilirler korkusuyla kimseyle domino oynamıyordu. Kimseyi görmek istemiyordu anacığı. Attığı her adımı kollamasına, yıllardır sürdüğü yassı ayaklarını artık sürümemeye çalışmasına, yılların utancına karşın tıpkı o düşük diktatörler gibi, kirlenmiş onurlarıyla dünyayı pisletmesinler diye, kayalıklardaki evde tutsak hayatı yaşattığı sözde konukları gibi yas uçurumunun kıyısındaydı biliyordu. Özel avlusunda şifalı sularla banyo yaptığı o uğursuz sabah, havuzda uykuya daldığında tek başına yüklenmişti onursuzluğunu. Seni görmüştü düşünde anacığı. Tepemde, gerçek hayatın çiçeğe durmuş badem dalları arasında şakımaktan neredeyse çatlayacak Ağustos böceklerini senin yarattığını görmüştü düşünde. Sarıcıların alacalı seslerini senin fırçalarınla boyadığını görmüştü. ve suyun derinliklerinde iç organlarının koy verdiği beklenmedik yerle irkilip uyanmıştı. Ya anacığı, boka bulanmış havuzda öfkeden soluğu tıkanarak uyanmıştı. Çevresinde mercan köşkleriyle hatmilerin kokulu goncaları yüzüyordu. Portakal ağacının tomurcukları yüzüyordu. Mis kokulu suya general hazretlerinin usulca koy verdiği tavşan pisliği kıvamındaki dışkıyı görüp de şaşkına dönen kaplumbağalar yüzüyordu. Amma iş ha! Ama general bunaklığın yol açtığı, daha bunun gibi nice rezaletlerin altından kalkmıştı. Hizmetçilerin sayısını da olabildiğince azaltmıştı. Birileriyle başka tanıkların yanında görüşme olasılığını ortadan kaldırabilmek amacıyla bu ölüler evinde günler, geceler boyu başına ilaçlı bezler dolayıp gezdiğini, acıdan başını duvarlara vurduğunu, o dayanılmaz baş ağrısından deliye döndüğünü kimse görmesin. Baş ağrısından yalnız özel doktoruna söz etmişti. Bunaklığın binlerce onulmaz ağrısından biriydi bu yalnızca, biliyordu. Daha kara fırtına bulutları gökte görünmeden, beynine taşlar yağmış gibi oluyordu, ağrı bastırıyordu. Şakaklarındaki mengenenin sıkıştığını duyunca, kimseyi içeri sokmayın diye buyururdu. Ne nedenle olursa olsun kimse girmemeli buraya. Mengenenin daha da sıktığını, kafatasındaki kemiklerin çatlayacak hale geldiğini hissedince, Tanrı bile girmesin içeri diye buyurdu. Ölsem bile girmeyin, Allah kahretsin. Bir an bile düşünmesine izin vermeyen, rahat bir soluk aldırmayan bu korkunç acı, yüzyıllar süren bir umutsuzluk döneminden sonra biterdi. Kutlu yağmurlar indiğinde, o zaman bizi yanına çağırırdı. Suskun televizyon ekranının karşısında yeni doğmuş bebekler gibi taptaze bulurduk onu. Küçük yemek sofrası hazırdı yanı başında. Ona rosto, bol yağlı fasulye, Hindistan cevizi ezmesi, kızarmış muz götürürdük. O yaşta birinin ağzına sürmeyeceği ağır bir yemek. Ama televizyonda haber programının arasına aniden sokuşturulmuş filmi ikinci kere izlerken tabağına dokunmadı bile. Yemekler buz gibi oldu. Bakanlar Kurulu'nun kendisinden bir şey gizlediklerinin bilincindeydi. Aynı kapalı devre yayında sondan başa oynatıldığını fark etmeden filmi yinelemişlerdi ya, Allah kahretsin dedi. Kendisinden ne istediklerini unutmaya çalışarak. Düşündüğümden daha kötüyse şimdiye kadar kokusu çoktan çıkardı dedi. Önüne getirilen yemeğe bakıp homurdandı. Saat 11'de katedralin çanları çaldığında yerinden kalktı. Dokunmadığı yemeği kenefe boşalttı. Yıllardır her gece hiçbir şey kaldırmayan midesinden duyduğu utancı gizlemek için yaptığı gibi, ne zaman bunaklara özgü sarsaklıkla saçma bir davranışta bulunsa, kendine duyduğu burukluğu ve kini görkemli yılların efsaneleriyle geçiştirmeye çalıştığını, artık yalnızca sağ sayılabileceğini, hela duvarlarına general general çok yaşa, yaşasın damızlık boğamız yazılarını kendisinin yazdığını unutmak için, birkaç kere boşalabilmek amacıyla gizlice bir iksir yürüttüğünü, bir gecede 3 kere 3 değişik kadınla yatağa girdiğini ve bu bunakça tutkusunun cezasını öfkeyle değil acı gözyaşlarıyla ödediğini, sifon zincirine asılarak "Anacım bendisyon Alvarado, aşağıla beni hadi, ateş tellerinde ruhumu arıt" diye ağladığını da, anlamaz görünmeye çalışmanın acısını kibirle taşıyordu. Yatakta yoksunluğunu duyduğu tek şeyin şeref değil aşk olduğunu biliyordu. Bitişikteki okul kapandıktan sonra eski alışkanlığı yitirmemek kaygısıyla sevgili dostum Dışişleri Bakanı'nın emrindekilerden daha az sıska kadınlar seçiyordu. Tombul kemiksiz kadınlar, buyurun hepsi elinizin altında generalim. Amsterdam vitrinlerinden, Budapeşte film şenliklerinden, İtalya denizinden, gümrükleri ödenmeden uçaklarla yollandılar. Şu harika parçaya bak, dünyanın en güzel kadını. Yazıhanenin karanlığında bir şan öğretmeni tafrasıyla oturuyor. Bu kadınlar artistler gibi soyunurlardı. Ilık bal rengindeki altın gövdelerinde mayoların askı izleri, fotoğraf Arapları gibi dururdu sedire uzanırlarken. Üniformasını çıkarmamakta direnen koca öküzün yanına uzanırlardı. Onu baştan çıkarmak için bütün çekiciliğimi kullandım. Gel gelelim general, bu büyüleyici ölü balık çekiciliğine, baskıya boyun eğmemiş. Peki çocuğum demişti, git rahibe ol sen. Sonradan tembellik ettiğine pişman olmuş. Akşam saat 8'i vurduğunda kışlanın baş çamaşırcısını pençeleriyle kavradığı gibi tekneye bastırmıştı. Kadıncağız korkudan olmaz generalim diye özürler ileri sürüyordu. Yasaklıyım ama general onu dinlemedi. Masalardan birinin üstüne yüzüstü çökerttiği gibi bir kutsal kitap kahramanı şevkiyle abandı kıçına. Kadıncağız acıyı ta canının kökünde duydu. Körük gibi soluyordu. Eşek olmalıymışsın sen dedi ona ve o acı inlemelerden dal kavukların yazdığı en coşkulu övgüleri dinlerken duyduğundan çok daha büyük bir hoşnutluk duydu. Çamaşırcı kadına çocuklarını okutması için hayat boyu aylık bağlanmasını buyurdu. Ağıllarda inekleri beslerken nice yıldan sonra yeniden şarkı söyledi. Parlak ocak mehtabı diyordu şarkısında, ölümü aklına bile getirmeden. Çünkü hayatının bu son gecesinde bile anlamsız şeyler üstüne kafa yormaktan alakoyuyordu kendini. Sen kararmış yolumu aydınlatan ışıksın diye şarkısını söylerken iki kere daha inekleri saydı. Sen kutup yıldızımsın benim, 4 inek eksikti. Konağa dönerken yolda parmaklıkların üstünde uyuklayan tavukları da saydı. Uyuyan kuşları da saydı kafeslerin üstünü örterken. Tam 48 tane. Girişten görüşme odasına kadar her yerde ineklerin gün boyunca bıraktıkları fışkıları ateşe verdi. Çok uzaklarda kalmış bir çocukluğu anımsadı. İlk olarak kendi imgesiyle. İşte buzlu çorak tepelerde tir tir titriyor ve annesi Bendisyon Alvarado'nun imgesi. Çöp birikintilerinde kara sineklerden bir koçun bağırsaklarını kurtarmaya çalışıyor. Öğle yemeğinde yiyecekler. Yapıyı bir daha gözden geçirip ışıkları öbür uçtan başlayarak teker teker söndürerek yeniden kapıya vardığında saat 11'i çalmıştı. Elinde lambasıyla karanlık aynalarda teker teker yansıyan 14 generalde kendini gördü. Müzik odasında bir aynanın arkasına yığılmış bir inek gördü. Peki peki ölmüştü inek ama iş muhafızların uyuduğu bölmeye girdi. Aynanın arkasında ölü bir inek olduğunu bildirecekti onlara. Yarın sabah erkenden çıkarın dışarı unutmayın diye buyurdu. Akbabalar doluşmasın içeri. Lambasını zemin kattaki yazıhanelere uzatarak öbür yitik inekleri aradı. 3 tane. Helalara, masaların altına, aynaların arkasına baktı. Bütün odaları teker teker aradıktan sonra birinci kata çıktı. Ama şu anda adını kestiremediği eski bir gelinin pembe işlemeli cibinliği altında uyuyan bir tavuktan başka bir şey bulamadı. Yatmadan önce kaçak balından bir kaşık aldı. Çanağı yerine koyduğunda oyukta küçük bir kağıt parçası gördü. Ünlü şair Ruben Dario'nun doğum günü tarihi gibi bir şey yazılıydı üstünde. Tanrı yerini cennet etsin. Kağıdı yine dürüp yerine koydu, dua etmeye başladı. Göklerde uçakları uçurtan, denizlerde gemileri yüzdüren Göksel Efendimiz diyordu içtenlikle. Deniz fenerinin saçtığı yeşil gün doğumlarının tez akışlı tanlarında, onulmaz bir uykusuzun kocaman ayaklarını sürüyordu. Deniz gitti diye yas tutan rüzgarları duydu. Tanrı'nın bir sakarlığı sonucu, Biraz sonra arkadan vurulup kala kalacak bir düğünden yükselen şenlik müziğini dinledi. Başıboş bir inek gördü. Dokunmadan kesti yolunu. "Peki hadi bas." Yatak odasına dönerken denizsiz kentin ışık evenklerini gördü her pencerede. Denizin iç organlarından yükselen sıcak, buğulu gizemi içine çekti. Denizin bir ağızdan soluk alışındaki gizi, tam 23 kere hiç aralıksız baktı denize ve elleri yüreklerinde uyuyakalmış, engin, akıl erdirilmez bir insan okyanusunun her günkü sonsuz kuşkularını duydu. Kendisine en çok sevenlerin aslında en çok nefret edenler olduklarını bildi. Azizlerin mumlarıyla aydınlatıldığını duydu. Doğuran kadınların bahtını açmak, can çekişenlerin yazgılarını değiştirmek üzere adının çağrıldığını da duydu. Uyur gezer limuzinin ilk günlerinde saydam çelik pencerelerin berisindeki dalgın gelin elini, durgun gözleri, hüzünlü dudakları görenlerin kendi anısını bir gün nasıl yücelteceklerini duydu. Anasının anısına sövenlerdi bunlar. Çizmesinin çamurda bıraktığı izi öperdik. Avlularımızdan hükümet konağının cansız pencerelerinde ışıklar dolaştığını gördüğümüzde, sıcak gecelerde ona hunhar ölümün işlemeyeceğini uğurlar yollardık. "Kimse bizi sevmiyor," diye içini çekti general. Cansız kuşçu kadının, sığırcık boyayıcısı anacığı Bendisyon Alvarado'nun bir zamanki yatak odasına bakarak gövdesine talaş serpmişlerdi. "İyi ölümler anacığım," dedi ona. "Sana da çok iyi ölümler," dedi anası. Hayasının ölümcül bir buruluşuyla lambayı kapıya astı. Saat tam 12 idi. Çektiği acının kapladığı yerden başka boşluk yoktu dünyada. Yatak odasının 3 kilidini son kez kilitledi, 3 sürgüyü sürdü, 3 demiri indirdi. Oturağında sidik zorlamasının doruğa varmış sızısını duydu. Görüşmecilerin ayaklarını keseli beri, evde üstünden eksik etmediği kaba çuha pantolonu, yakasız çizgili gömleği ve yatalak ihtiyar terlikleriyle yüzüstü yere uzandı. Sağ kolu başının altında kıvrılmıştı, hemen uykuya daldı. Ama 2:10 gece bilinci karaya oturunca uyandı. Fırtınanın gözüyle gelen bayıltıcı, ılık tere batmıştı giysileri. "Kim var orada?" diye bağırdı. Uykusunda biri, başka bir adla seslenmişti, emindi. "Nikador, bir daha Nikador," demişti. Kol demirlerini bile indirmeden odaya girebilen biri, canı çekti mi duvarlardan geçebiliyor. İşte o zaman kadını gördü. "Gördüğünüz ölümdü General Hazretleri, sizin ölümünüz." Üstünde bir tövbekar abası, elinde uzun saplı bir kanca, kafatasından mezarlık otları fışkırmış, kemiklerinin çatlaklarındansa yeryüzü çiçekleri. Gözleri etsiz göz çukurlarından ürkek ve epeski bakıyor. Onu tepeden tırnağa süzünce kendisine "Nikador, Nikador" diye onun seslendiğini ayırt etti. "Ölüm anında biz bütün insanları bu adla çağırır ölüm." "Hayır ölüm," diyerek diretti. Daha zamanı gelmemişti. Su yorumcularının çanaklarında görüldüğü gibi uykusunda, yazıhanesinin karanlığındayken gelecekti ölüm. "Hayır general," dedi ölüm. "İşte burada böyle yalın ayak, üstünde dilenci giysileriyle olacak bu iş." Ama sonradan ölüyü bulanlar cesedi, üstünde şayak üniforması, sol topuğunda altın mahmuzuyla yazıhanede bulduklarını söyleyeceklerdi. Bilici rahibelerini yalancı çıkarmamak kaygısıyla. Evet, en istemediği anda gelip çatmıştı ölüm. Bunca yıllık kısır düşlerden sonra, tam insanoğlunun aslında yaşamadığını kavramaya başladığı anda. İnsanoğlu yaşamıyor, Allah kahretsin. Atlatıyor, geçiriyor. En geniş, en yararlı hayatların bile yalnızca yaşamayı öğrenme sınırına kadar dayandığını çok geç öğreniyoruz. Kendisinde sevme yetisinin olmadığını suskun avuçlarının gizeminden öğrenmişti. İskambillerin çözülmeyen şifrelerinden ve bu rezilce yazgıyı, korkunç yönetme tutkusunu durmaksızın besleyerek dengelemeye çalışmıştı. Kendi mezhebinin kurbanı olmuştu. Sonsuz alevlerde yakılıp kül edilmişti. Yanılgılarla, suçlarla beslenmişti. Namussuzlukta, onursuzlukta başı çekmişti ve bu gözü dönmüş açlığını, kalıtımsal korkularını alt etmeye çalışırken tek amacı, elindeki küçük cam misketi sonsuza kadar koruyabilmekti. Bunun sonsuzlara kadar uzayıp gidecek, iştahı doyumuyla körüklenen sonsuz bir tutku olduğunu kavramadan, ta başlardan beri kendisini yaranmak için kandırdıklarını biliyordu General Hazretleri. Yaltaklanarak parsa topladıklarını da, yolunu sevinç çığlıklarıyla, yaşından çok yaşamış başkan babamızın ömrü sonsuz olsun naralarıyla kesen kalabalıklara, silah zoruyla adam topladıklarını da, gel gelelim bu yalanlarla ve görkemin getirdiği başka zavallılıklarla geçinip gitmeyi öğrenmişti. Sayısız yıllarının sonunda yalanın kuşkudan daha elverişli, aşktan daha yararlı, doğrudan daha kalıcı olduğuna ve kendisinin yönetme yetkisi olmaksızın ulusu yönetişine, yüceltilecek yanı yokken yüceltilişine, yetkeden yoksunken söz geçirişine, bu rezilce yalanlara hiç şaşmadan alışmıştı. Sonbaharının sarı yapraklarına bakarken, gücünün tümünü asla kullanmadığını, hayatı hep ters yüzünden görmeye, gerçeğin görüntüleriyle bezeli bir kilimde atkılarla çözgülerin iplerini düzeltmeye hüküm giydiğini kavramıştı. En son anda bile yaşanılacak asıl hayatın bir gösteri olduğundan habersizdi. Biz yoksul insanların sahici yüzünden gördüğümüz sayısız acılı yıllarımızın sarı yapraklarıyla, uçucu anlık mutluluklarımızla dolu sizin olmayan o hayat. Aşk gerçi ölüm tohumlarıyla çürüyüp bozulmuştu ama hayat tepeden tırnağa aşktı generalim. Siz bir tren penceresinden bakan hüzünlü, silik bir görüntüydünüz yalnızca. Suskun dudakların titreyişi gibi bir şeydiniz. Kim olduğu, ne olduğu bilinmedik, yazgıdan yoksun bir ihtiyarın, kadife eldiveninin sallanışıydınız. Kim bilir, belki de bizim düşlerimizin ürünü bir görüntüydünüz. Hayatın asıl yüzünü bilmeyen gülünç bir zorba. Bizse sizin kanlı canlı ve geçici olduğunu aklınıza bile getirmekten ürktüğünüz hayatı doyumsuz bir tutkuyla seviyorduk. Öyle olduğunu bilerek generalim. Başkası yoktu çünkü. Çünkü bizler kim olduğumuzu biliyorduk. Oysa o hiç bilemedi. Ölümün kamçısıyla köklerinden biçilmiş ihtiyar bir ölü olarak kaldı. Usulca sızlayan hayasıyla. Sonbaharında son donmuş yaprakların karanlık hışırtılarında unutuş gerçeğine, sılaya uçuyordu. Ölünün çürümüş cübbesinden duyduğu korkuya sıkı sıkı tutunarak, ölüm haberini alıp sokaklara fırlayan, neşeli türküler çığıran, kalabalıkların gürültülerine yabancı, kurtuluş ezgilerine, şenlik fişeklerine, zafer çanlarına yabancı, kutlu haber bütün dünyaya bildiriliyordu. Sonsuzun bitmeyen süresi dolmuştu artık. Kitabın sonu. 12 Aralık 2011. Sayfa 232. Yakalandığı lenf bezi kanseri nedeniyle sağlık durumu kötüleşen ve inzivaya çekilme kararı alan Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez, yakın dostlarına bir veda mektubu gönderdi. Yazarın mektubu değişik dillere çevrildi ve internet üzerinden yayına verildi. İşte usta yazar Marquez'in duygu yüklü veda mektubu. Tanrı bir an için paçavradan bir bebek olduğumu unutup can vererek beni ödüllendirse, aklımdan geçen her şeyi dile getiremeyebilirdim. ama en azından dile getirdiklerimi ayrıntısıyla aklımdan geçirir ve düşünürdüm. Eşyaların maddi yönlerine değil, anlamlarına değer verirdim. Az uyur, çok rüya görür, gözümü yumduğum her dakikada 60 saniye boyunca ışığı yitirdiğimi düşünürdüm. İnsan aşktan vazgeçerse yaşlanır. Başkaları durduğu zaman yürümeye devam ederdim. Başkaları uyurken uyanık kalmaya gayret ederdim. Başkaları konuşurken dinler, çikolatalı dondurmanın tadından zevk almaya bakardım. Eğer Tanrı bana birazcık can verse, basit giyinir, yüzümü güneşe çevirir, sadece vücudumu değil, ruhumu da tüm çıplaklığıyla açardım. Tanrım, eğer bir kalbim olsaydı, nefretimi buzun üzerine kazır ve güneşin göstermesini beklerdim. Gökyüzündeki aya, yıldızlar boyunca Van Gogh resimleri çizer, Benedetti şiirleri okur ve serenatlar söylerdim. Gözyaşlarıyla gülleri sular, vücuduma batan dikenlerinin acısını hissederek dudak kırmızısı taç yapraklarından öpmek isterdim. Tanrım, bir yudumluk yaşamım olsaydı. Gün geçmesin ki karşılaştığım tüm insanlara onları sevdiğimi söylemeyeyim. Tüm kadın ve erkekleri, en sevdiğim insanlar oldukları konusunda birer birer ikna ederdim ve aşk içinde yaşardım. Erkeklere yaşlandıkları zaman aşkı bırakmalarının ne kadar yanlış olduğunu anlatırdım. Çünkü insan aşkı bırakınca yaşlanır. Çocuklara kanat verirdim ama uçmayı kendi başlarına öğrenmelerine olanak sağlardım. Yaşlılara ise ölümün yaşlanmayla değil, unutmayla geldiğini öğretirdim. Ey insanlar! Sizlerden ne kadar da çok şey öğrenmişim. Tüm insanların mutluluğun gerçekleri görmekte saklı olduğunu bilmeden, dağların zirvesinde yaşamak istediğini öğrendim. Yeni doğan küçük bir bebeğin, babasının parmağını sıkarken aslında onu kendisine sonsuza dek kelepçeyle mahkum ettiğini öğrendim. Sizlerden çok şey öğrendim ama bu öğrendiklerim pek işe yaramayacak. Çünkü hepsini bir çantaya kilitledim. Mutsuz bir şekilde. Artık ölebilir miyim? Gabriel Garcia Marquez.